Ne yazık ki yerli ve yabancı basına çıkan bu haberler bitmek bilmiyor. Hindistan topraklarında bu trajedilere her gün bir yenisi ekleniyor. Yine vahşet, kan, yine gözyaşı. Tüm bunların arkasında yatansa hurafelerle dolu batıl bir din. Bu dinin adı Hinduizm.
Hindistan. Tarih boyunca defalarca istila edilen bu topraklardaki bilinen en eski istilacılar Aryanlardır. Kendilerini üstün bir ırk olarak gören Aryanlar, M.Ö. 2500 ila 1500 yılları arasında kuzeybatıdan gelerek tüm Kuzey Hindistan'ı işgal ettiler. Sadece askeri anlamda bir işgal değildi. Aryanlar yeni bir Hindu uygarlığı oluşturmaya giriştiler. Hindu topraklarındaki bazı gelenekleri korurken bazılarını bütünüyle yok ettiler. Ve kendi ırkçı kültürleri üzerine inşa ettikleri yeni bir batıl din meydana getirdiler. Bu batıl din Hinduizm. Hinduizmin temel inanışları Aryanların oluşturduğu dört kitaba dayanır. Vedalar, Upanishadlar, Puranalar ve Brahmanalar.
Ancak Hinduların sözde kutsal kitap olarak kabul ettikleri bu metinlerin hiçbiri Allah'ın vahyine dayanmaz. Bu metinler yalnızca Aryanlar ve çeşitli Hindu liderleri tarafından kaleme alınmış efsanelerden, hikayelerden ibarettir. Hindular hayatlarını, ayinlerini, ritüellerini bu kitaplardaki hurafelere göre düzenlerler. Bu nedendedir ki Hinduizm akıl dışı uygulamalar ve batıl geleneklerle doludur. Ve bu kitaplarda tanımlanan kasvetli ve karanlık dünya Hindular için ideal bir hayat modeli olmuştur.
Gerçekte evrenin yaratıcısı Yüce Allah, tüm ilahi dinlerin elçilerine birer kitap indirmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti Davud'a Zebur'u, Hazreti İsa'ya İncil'i, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de mübarek kitap Kur'an. Tevrat, Zebur ve İncil zamanla tahrif edilmişlerdir. Ancak İslam dininin kaynağı olan Kur'an, Peygamberimize vahyedildiği haliyle bizlere ulaşmıştır. Rabbimiz bunu Kur'an'da şöyle haber verir. Hiç şüphesiz zikri biz indirdik, biz. Onun koruyucuları da gerçekten biziz. Hinduizm ise insan yapımı bir inanış, batıl bir yaşayış şeklidir. Ve uygulamaları inananları arasında büyük farklılıklar gösterir. Köyden köye, kasabadan kasabaya, hatta aileden aileye farklı Hinduizmler vardır. ...1947-1964 yılları arasında bağımsız Hindistan'ın ilk başbakanı olan Pandit Nehru, Hinduizmi şöyle tanımlar. Hinduizm bulanık, keskin hatlarla tanımlanamayan, çok yönlü, her insana göre değişen bir inançtır. Onu tam olarak tanımlamak çok zordur. Hatta kelimenin gerçek anlamıyla bir din olup olmadığını söylemek de çok zordur. Birbirine karşı ve birbiriyle çatışan her türlü inancı ve ibadeti içine almaktadır. Günümüzde Hinduizm, İslam ve Hristiyanlıktan sonra dünya üzerinde en fazla kişi tarafından kabul gören üçüncü büyük din olarak kabul ediliyor. Hindistan, Nepal ve Endonezya başta olmak üzere dünya nüfusunun yaklaşık %15'i bu dini benimsemiş durumda. Hindistan'da ise nüfusun yaklaşık %90'ı, yani 700 milyon kişi Hindu. Ve bu 700 milyon insan büyük bir yanılgı içindedir. Çünkü Hinduizm putperest bir dindir. Hinduizm pagan bir inanıştır, yani putperesttir. Hinduların yaşamında putlar çok önemli bir yer tutar. Ve Hindular bu putların sözde birçok üstün güce sahip olduklarını düşünürler. Hindulara göre taştan ve tahtadan yapılma putlar insanları ödüllendirir, cezalandırır, hatta affederler. Hindular bu inanışla tüm hayatlarını bu putlara ibadet ederek geçirirler. Onlar bu batıl uygulamalarına bir kılıf da bulmuşlardır. Hindulara göre Brahma isimli evrensel bir ruh vardır. Diğer tüm putlar da Brahma'nın yansımalarıdır. Dolayısıyla Hindular aslında putperest olmadıklarını ileri sürerler. Hinduların bu inançları tıpkı Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döneminde putlara tapan Araplardaki gibidir. Cahiliye devrinde putlara tapan Araplar, tüm evrenin yaratıcısı ve hakimi olan Allah'ın varlığına inanıyorlardı. Ancak taptıkları putların Allah'tan başka güçleri de olduklarını sanıyorlardı. Allah bu insanların nasıl bir yanılgı içinde olduklarını Kur'an'da şöyle bildirir. Ondan başka veliler edinenler şöyle derler: biz bunlara bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Elbette Allah kendi aralarında hakkında ihtilaf ettikleri şeylerden hüküm verecektir. Gerçekten Allah yalancı, kafir olan kimseyi hidayete erdirmez.
Hindistan'ın her yeri putlarla doludur. Tapınaklar, evler, küçük yol üstü ibadet yerleri, girintili çıkıntılı taş yontuları, reklamlar, film afişleri, dükkanlar. Ülkedeki putların sayısı 300-350 milyona kadar çıkmaktadır. Her 3 Hindu'ya ortalama bir put düşmektedir. Bunun nedeni Hinduizm'e göre her Hindu'nun kendi putunu yapabilmesi ve istediği canlı ya da cansız varlığa sapkınca tapabilmesidir.
Hinduların en çok değer verdikleri putlarsa 3 tanedir: Brahma, Vishnu, Shiva. Hindular bayramlarında oruç tutarak, ilahiler söyleyerek toplu halde bu putlara hediyeler verirler. Böylece hiçbir gücü olmayan anlamsız eşyalara karşı bağlılıklarını kanıtlamaya çalışırlar. Hinduların birçoğunun evinde putları için ayırdıkları odalar vardır. Hiçbir güçleri, iradeleri olmayan bu cansız heykellere her gün yiyecek, su, tütsü ve ışık sunarlar. Bunun odanızdaki herhangi bir telefona, lambaya, kapı koluna veya sandalyeye yiyecek sunmaktan hiçbir farkı yoktur. Hinduların fark edemedikleri ise bir taşı ya da tahtayı uyandırmaya kalkmanın, onu giydirmenin ya da onunla konuşmanın ne kadar saçma ve insanı küçük düşürücü olduğudur. Hindular bu düşünceleriyle hem Allah'a şirk koşarak çok büyük bir günah işlemektedirler, hem de akıl ve mantıkla çelişen çok büyük bir çıkmaza girmektedirler. Rabbimiz müşrikleri bu yanılgıdan kurtulmaya şöyle davet eder. Allah sizi yarattı, sonra size rızık verdi, sonra sizi öldürmekte, daha sonra sizi diriltmektedir. Ortaklarınızdan bunlardan herhangi birini yapacak var mı? O, şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir.
Hinduizmin akıl dışı inançları bunlarla da sınırlı kalmaz. Hindulara göre birçok hayvan da kutsaldır.
Rajputana tapınağındaki fareler bunlardan biridir. Bu farelere hiç kimse dokunamaz. Dokunanlar da çok büyük bir günah işlemiş sayılır. Kendisine en çok saygı gösterilen hayvansa inektir. İnekler sapkın Hindu inançlarına göre yer, gök ve atmosferin anası sayılır. Bu nedenle de inekler diledikleri her yerde serbestçe dolaşabilirler. Öldürülmeleri de kanunla yasaklanmıştır.
Fareler ve ineklerin dışında maymunlar, bazı kuş, ayı ve timsah türleri, geyikler, filler, kedigiller, baykuşlar, köpekler de Hinduizm'de kutsal sayılırlar.
Hinduizm'de putlar, heykeller ve hayvanlarla da sınırlı değildir. Nehirler, dağlar, ağaçlar da Hindular için kutsaldır. Çünkü onlara göre dağların ve nehirlerin de ruhları ve yaşamları vardır. Himalayalar ve Ganj Nehri ise bunların içinde en önemli olanlarıdır. Kuşkusuz tüm bu inançlar büyük birer yanılgıdır. Göklerde ve yerde tek bir ilah vardır. Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah. Başka her şey Allah'ın yarattığı aciz varlıklardır. Hindu kelimesinin anlamlarından biri karanlıktır. Gerçekten de Hinduizm, inananlarını son derece karanlık bir hayata hapseder. Çünkü bir Hindu, yaşamı boyunca birçok karanlık ve kasvetli ayini yerine getirmekle sorumludur. Örneğin bu Hindular, Naga Panchami isimli bayramlarını kutlamak için toplanmışlar. Naga Panchami, sayıları yüzü aşan Hindu bayramlarından biri. Bu bayram, sonsuzluk yılanı adını verdikleri sözde bir ilah adına düzenleniyor. Hindular, birazdan şaşırtıcı bir ayin gerçekleştirecekler. Şaşırtıcı ve insanı küçük düşürücü. Hindular tapınaktaki putlarına kaşıkla süt içirmeye çalışıyorlar. Yüzlercesi de bu ayin için dışarıda sıra bekliyor.
Ganesha Chaturthi bayramı ise yarı fil, yarı insan görünümünde olan sözde ilahları Ganesha için düzenleniyor. Hindular Ganesha'nın 8 metre büyüklükteki topraktan heykelini eve getiriyorlar ve 2 ila 10 gün arasında bu heykele saygı gösterilerinde bulunuyorlar. Sonra da bu heykeli kalabalık bir topluluk eşliğinde denize veya bir göle bırakıyorlar. Ganesha'ya Hindistan cevizi ve tatlı kek topları bile sunuyorlar. Hinduların putlarına karşı gösterdikleri bu ilgi, Allah'ın Kur'an ayetleriyle dikkat çektiği bir müşrik cehaletidir.
İnsanlar içinde Allah'tan başkasını eş ve ortak tutanlar vardır ki, onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. O zulmedenler, azaba uğrayacakları zaman muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah'ın olduğunu ve Allah'ın vereceği azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir bilselerdi. Hinduların başka bir batıl inancı ise sözde kutsal sularda yıkanarak arındıklarını sanmalarıdır. Örneğin Ganj Nehri'nde. Ganj Nehri. Hinduların sözde kutsal suları. Ganj Nehri, Hinduların karma inançları için büyük önem taşıyor. Hindular bu nehirde yıkanan bir insanın tüm günahlarından arınacağına inanıyorlar. Böylece sözde bir sonraki yaşamlarına daha üst bir bedenle gelecekler. Bu nedenle yaşlı Hindular vakitlerini Ganj Nehri'nin insan sağlığını tehdit eden pis sularında geçiriyorlar. Bu nehir neden kutsal sayılıyor? Ganj Nehri nasıl olup da içinde yıkanan insanlardan günahlarını alıp götürebiliyor? Hindular bu gibi soruların yanıtlarını asla düşünmüyorlar. Hinduların sapkın ritüellerinden biri de ölü yakma törenleri. Ganj Nehri kıyısına getirilen ölüler, Hindu rahipler tarafından hazırlanıyor ve büyük bir törenle yakılıyor. Külleri de Ganj Nehri'ne atılıyor. Bu, Hindular için büyük bir önem taşımakta. Eğer küllerin bir kısmı bile bu sulara atılmazsa, o kişinin bir sonraki hayatında çok büyük azaplarla karşılaşacağına inanıyorlar. Dikkat edilirse Hindu ritüellerinin çoğu bu reenkarnasyon yanılgısına dayanıyor. Hinduizmin ölüm ve dünya hayatına bakışı iki büyük yanılgı üzerine kuruludur. Bunlar reenkarnasyon ve karma inançlarıdır. Reenkarnasyon inancına göre ruh ölümden sonra beden değiştirerek dünyaya defalarca gelip gider. Ta ki sözde özgürlüğe, yani aydınlanmaya, nirvana'ya ya da Brahma'ya ulaşıncaya dek. Uzak Doğu inanışlarının tümünde yer alan bu hurafe, Hinduizm'de Sansara adını alır. İslam'a göre ise insan dünyaya sadece bir kez gelir ve ahirette de bu hayatın hesabını verir. Reenkarnasyon ve karma sadece batıl birer inançtır. Karma inancına göre bir insanın yaşamı boyunca yaptığı tüm iyilik veya kötülükler bir sonraki yaşamını etkiler. Örneğin yaşadığı hayatta tahıl çalan bir insan bir sonraki hayatına fare olarak gelecektir. Bu yanlış inanca göre insanların fakirliklerinin, hastalıklarının, acizliklerinin nedeni de bir önceki hayatlarında yaptıkları ahlaki kötülükler ve hatalardır. Söz konusu karma hurafesi son derece çarpık bir sonucu da beraberinde getirmiştir. Kast sistemi ve sosyal adaletsizlik. Hindistan'da yüzyıllardır süregelen acımasız kast sistemi toplumu sınıflara ayırır. Buna göre insanlar kötü oldukları için alt kastta yer alırlar. Zenginler ve yönetici sınıftakilerse ayrıcalıklıdırlar ve sistemin en üstünde yer alırlar. Körü körüne inanılan bu batıl inanç nedeniyle alt kastlarda yer alan insanlar yüzyıllardır acımasızca ezilmiş, hor görülmüşlerdir. Hinduizmin kurallarına göre alt kastta yaşayan bir insan dünyadayken kastını değiştiremez. Dolayısıyla sosyal statüsü, mesleği, yaşam standardı da değişemez. Kendisi için yapabileceği tek şey içinde bulunduğu düzene itaat etmektir. Ancak bu şekilde bir sonraki yaşamında daha üst bir kasta yer alabilir. Kast sistemi nedeniyle Hindu toplumunda yardımlaşma, dayanışma gibi erdemler ortadan kalkmıştır. Bu düşünce devlet yönetiminde de etkilidir ve halk adeta sefalet ve yokluk içinde yaşamaya terk edilmiştir. Bugün Hindistan nüfusunun yaklaşık %40'ı fakirlik çekmekte. Bu, yaklaşık 400 milyon insanın besin, giyinme ve barınma gibi temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun olduğunu gösteriyor.
İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre 15 milyon çocuk fiili olarak kölelik sistemi içinde yer alıyor. 8 milyon çocuk da tarımda ağır işçi olarak kullanılıyor. Bu çocuklar hayatlarını açlıkla ve sefaletle geçirirken, sözde dindar Hindular en pahalı yiyeceklerini elleriyle yaptıkları bu putlara sunuyorlar. İşte bu, Hinduizmin çarpıklığının çok önemli bir kanıtı.
Kast sistemi İslam'a tamamen aykırı bir yapıdır. İslam dinine göre hastalıklar, yokluklar birer ceza değildir. Çünkü Allah Kur'an'da tüm zayıflıkların, eksikliklerin insanlara dünya hayatında bir imtihan olarak verildiğini bildirir. Müslümanlara ise toplumdaki tüm fakirlere, zayıflara ve ihtiyaç sahiplerine şefkat ve saygıyla yardım etmelerini emreder. Sosyal adaleti engelleyen, mazlum insanlara kötü davrananlarsa, dini yalanlayan inkarcılardır. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. Hinduizmin alt kastlara yönelik baskı ve zulmü, kadınlar söz konusu olduğunda daha da katılaşır, vahşileşir. Hindulara göre kadınların tüm hakları ellerinden alınmalıdır ve onlar sadece bir köle gibi yaşamalıdırlar. Üstelik Hindulara göre bu acımasız tutum yalnızca baskıcı bir gelenek değil, aynı zamanda bir ibadettir de. Bu dinin sözde kutsal metinleri arasında yer alan Manu'da kadın şöyle tanımlanır. Bir iradesizlik çıkmazı, bu ahlaki fesat çıkmazı, bu yangınlar topluluğu, bu gözler kapısını insana kapatan engel, bu cehennem ateşinin ağzı, bu yalan çiçeklerin sepeti, bu zehirli sırrın iksiri, bu insanları değersiz dünyaya bağlayan zincir ya da tek bir kelimeyle kadın.
Hinduizm'de kadınlara uygulanan zulmün en üst noktası ise satidir. Hindistan'da asırlardır yüzbinlerce kadının ölmesine neden olan bu korkunç geleneğe göre, kadınlar kocalarının ölümünün ardından kendilerini yakmalıdırlar. Sati geleneğinin arkasındaki sapkın düşünce, kadınların kocalarından önce ölmemelerinin cezalandırılmasıdır. Günümüzde sati Hindistan'da resmi olarak yasaktır, ancak özellikle kırsal bölgelerde hala uygulanmaktadır.
Oysa İslam dini kadına çok büyük bir değer verir. İslam'da kadınla erkeğin toplumdaki yeri de tamamen eşittir. İslam'a göre kadınların da erkekler gibi eğitim, mal edinme, çalışma, evlenirken eşini seçme, miras bırakma, kendini ifade etme gibi temel hakları vardır. Allah Kur'an'da kendi katındaki üstünlük ölçüsünün cinsiyet değil, Allah korkusu, iman, güzel ahlak, ihlas ve takva olduğunu şöyle bildirir. Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler şeklinde kıldık. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün olanınız, takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır. Günümüzde Hindistan'da sati gibi acımasız Hindu geleneklerini canlandırmak isteyenler hızla artıyor. Bunlar her geçen gün daha da güçlenen ve vahşette sınır tanımayan aşırı milliyetçi gruplar. XIX yüzyılın sonlarında Hindistan toprakları İngiliz İmparatorluğu'nun işgali altına girdi. Bu işgal Hindistan topraklarında yaklaşık 100 yıl sürecek olan büyük acıların başlangıcıydı da. Sömürge yönetimiyle birlikte artık Hint halkı ikinci sınıf insandı. İngilizler ülkenin tüm zengin kaynaklarını adaletsizce kullanırken halk yokluk ve sefalete mahkum edildi. ...1947 yılında sömürge yönetimi son buldu ve Hindistan bağımsızlığını ilan etti. Ancak bu kez de Hindistan topraklarını yeni bir şiddet dalgası sardı. Fanatik Hindu milliyetçiliği. Hindu örgütlerinin yapılanmasında Avrupa'daki faşist hareketler çok büyük bir rol oynadı. 1922-1944 yılları arasında İtalya, Almanya ve İspanya'da faşist partiler yönetime geldi. Hepsinin ortak hedefi kendi milletlerinin diğer milletleri ezmesi, köleleştirmesiydi. Bunun için kullanılacak yolsa savaş, işgal, katliam ve kan dökmeydi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından faşizm büyük ölçüde ortadan kalktı. Ancak faşist kültür ve faşist politikalar dünya gündeminden asla yok olmadı.
Hindistan'da 1920'lerde Nazilere özenilerek kurulan aşırı milliyetçi örgütler hiçbir zaman ortadan kalkmamıştır ve hala ülkede çok etkin durumdadır. Üstelik bu hareketler zaman içinde Hinduların desteğini arkasına alarak tek bir isim altında birleşmiştir ve siyasi partileriyle bugün iktidardadır. Bu hareket Nazizmi ve İtalyan faşizmini kendine örnek alarak organize olan Hindutva hareketidir.
Hindistan'da hızla yayılan fanatik Hindutva hareketi nedeniyle bu ülkede yaşayan Müslümanlar son 50 yıl içinde birçok saldırıya maruz kaldılar ve çok büyük acılar yaşadılar. Bu saldırıların en önemlisi de Ayodhya kentinde bulunan Babür Camii'nin yıkılışıdır. Hindistanlı Müslümanlar için çok büyük bir önem taşıyan bu cami, 16. yüzyılda Müslüman Moğol Devleti'nin imparatoru Babür Şah tarafından yaptırılmıştı. Babür Camii asırlardır Hindularla Müslümanlar arasında çok büyük anlaşmazlıklara neden oldu. Hindular Babür Camii'nin sözde ilahlarından biri olan Rama'nın doğduğu yerin üzerine inşa edildiğini iddia ettiler. Bu nedenle de caminin bir an önce yıkılıp yerine bir Hindu tapınağının inşa edilmesini istediler.
...1992 yılında camiye yönelik saldırılar şiddetlendi. 4 Aralık 1992 Cuma günü fanatik Hindutva örgütünün ateşlediği 50 bin kadar Hindu kalabalık gruplarla camiye saldırdı ve 430 yıllık Babür Camisi'ni yerle bir etti. Yıkımdan sonra meydana gelen çatışmalarda ise 2000'den fazla Müslüman vahşice katledildi. Fanatik Hindu örgütlerinin saldırıları Babür Camisi katliamından sonra da bitmek bilmedi. Gujarat'ta, Ahmedabad'da ve özellikle de Keşmir'de vahşet sürdü.
Keşmir. Altın, zümrüt ve yakut madenleri bakımından dünyanın en önemli bölgelerinden biri. 1947'den bu yana Hindistan işgali altında. Yüksek dağların üstünde olduğu için de tüm bölgeyi rahatlıkla kontrolü altına alabilecek stratejik bir öneme sahip. İkinci Dünya Savaşı sonunda İngiliz sömürgecilerin bölgeyi terk etmeleriyle birlikte Hintli Müslümanlar Hindulardan ayrı bir devlete sahip olmayı istediler. Ve 1947 yılında Pakistan'ı kurdular. Pakistan ve Hindistan arasında yapılan nüfus mübadelesinin ardından Hindistan sınırları içinde yaşayan çok sayıda Müslüman Pakistan'a göç etti. Ancak nüfusunun ezici çoğunluğu Müslüman olan Cammu Keşmir eyaleti, Hint yönetiminin entrikaları ve İngilizlerin de desteğiyle Hindistan egemenliğinde kaldı. Bu, Keşmirli Müslümanlar için zulmün başlangıcı oldu. Keşmir'de kan ve gözyaşı dinmek bilmedi. Thank you.
Keşmirli Müslümanlar 1947 yılından bu yana Hint yönetimine karşı direndiler ve bağımsızlıkları için mücadele ettiler. Bu haklı direnişi kırmak için Hint güçleri tarafından ülkede 1947, 1965 ve 1971 yıllarında 3 büyük katliam gerçekleştirildi. 10 binlerce Keşmirli Müslüman öldürüldü, 4 binden fazla kadın işkenceye ve tecavüze uğradı.
1990 yılından sonra ise Keşmir'deki soykırım ve asimilasyon hareketi en acımasız şeklini aldı. Müslümanlar sebepsiz yere gözaltına alınıp işkence altında öldürüldüler. Evler kundaklandı, savunmasız insanlara türlü baskılar uygulandı, gazete ve okullar kapatıldı. Hinduizmin ırkçı ideolojisinden güç alan Hindular, Keşmir'deki saldırı ve zulümlerine büyük bir hızla devam etmektedirler. Fanatik Hindu örgütlerinin amacı bölgedeki Müslümanları tamamen yok etmektir. Ancak burada uygulanan zulümler, işkenceler, masum insanlara yapılan baskılar gizlenmekte, tüm dünya bu vahşet karşısında sessiz kalmaktadır. Oysa Keşmir halkının tek istediği, dinlerini rahatça yaşayabilecekleri, zulüm görmeyecekleri, çocuklarını barış ve güven içinde büyütebilecekleri bir toprağa sahip olmaktır. Onlara sahip çıkmak, haklı davalarına destek olmaksa tüm dünya Müslümanlarının görevidir.
Hinduizm, diğer Uzak Doğu dinleri gibi batıl bir inançtır. Allah'ın vahyine değil, insanların ürettikleri saçma geleneklere ve öğretilere dayanan büyük bir yanılgıdır. Bunu anlatmaktaki amacımız ise bu yanılgıya karşı hem Hinduları hem de diğer insanları uyarmaktır. Kuşkusuz her insan dilediği dini seçmekte ve ona göre yaşamakta özgürdür. Ama doğrunun ne olduğunu anlatmak ve yanlışı eleştirmek de Allah'ın Müslümanlara verdiği bir görevdir.
Tüm dünyanın büyük bir iletişim içine girdiği, kültürlerin birbiriyle daha önce hiç olmadığı kadar yakınlaştığı küreselleşme çağında Müslümanlara düşen görev ise, İslam'ı dünyaya en iyi şekilde anlatmak ve temsil etmektir. Bilinmelidir ki Hinduizm gibi batıl inanışların terk edileceği ve insanların dalga dalga Allah'ın dini olan İslam'a girecekleri dönem yakınlaşmaktadır. Allah Kur'an'da bunu şöyle müjdelemiştir. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.